Ayrım 22.
Acaba sadece şaka mı yapıyorsun? Ya da Ebu Ali cümlesini tamamlayamadı veya ne? Devam et diye alay etti Hasan. Şüphesiz senin aklına da bir zamanlar İsfahan'da Reis Lumbani'nin aklına gelenler geldi. Kalplerinizden geçenleri okuyabiliyorum. Şöyle düşünüyorsunuz. İşte nihayet delirdi. Hele sizi bekleyen sürprizi bir görün de ondan sonra karar verin bakalım. Nasıl istersen dedi Ebu Ali biraz bozuk bir sesle. Ama biz şimdi olduğumuz insanlar olarak kaldığımız müddetçe ölümü özleyen, hatta ölümün peşinden koşan bir insana rastlaman mümkün olmayacak. En azından yeni bir insan yaratana kadar ki bunu ne senin gibi bir şakacı ne de hakim gibi bir deli başaramaz. İşte benim yapmak istediğim de tam bu diye bağırdı Hasan sevinçle. İnsanoğlu yaşlı ve hasta olduğu için Allah'ın işliğine girmek ve onun görevini üstlenmek istiyorum. Çamuru yeniden yoğuracak ve biçim vereceğim. Ebu Ali hoşnutsuzlukla Buzruk Ümit'e döndü. Buzruk Ümit bir an Hasan'ı inceledi. Hasan'la Ebu Ali arasındaki konuşmayı dikkatle dinlemişti. İçinde büyük önderin gizli bir maksadı olduğuna dair yoğun bir his vardı. Önce kendi mirasını anlattın dedi Hasan'a dönerek. Sonra peygamberin şehitlere vaat etmiş olduğu cennetin güzelliklerinden. Sonra hükümranlığı tüm dünyaya yayılacak bir güçten. Sonra da seve seve ölüme koşacak yeni bir insan türünden bahsettin. Bütün bunlar arasındaki ilişkiyi bilmeyi çok isterdim doğrusu. Çok basit bir ilişki var dedi Hasan gülerek. Sizleri benim yaratacağım bir tarikatın mirasçısı yapacağım. Bu tarikatın gücü ise tamamen yeni insanlara dayanacak. Bu yeni insanlar sıradan insanlardan ölüme duydukları delice özlem ve büyük öndere körü körüne bağlılıkları ile ayrılacaklar. Peki bu değerli meziyetleri bu adamlara nasıl kazandıracağız? Kendilerine ölümlerinden sonra bekleyen cennet inancını tekrar uyandırarak. Ne de güzel bir plan diye patladı Ebu Ali. Önce peygamberin ölümünden beri bu inancın çok azaldığını kabul ediyorsun. Sonra da tarikatımızın gücünü bu azalan inanç üzerine kurmayı hayal ediyorsun. Belki şeytan söylediklerini anlayabilir ama ben tek kelime bile anlamadım. Hasan büyük bir neşeyle gülüyordu. Emri altında bulunan adamın öfkesi onu gözle görülür biçimde eğlendiriyordu. Fakat sevgili dostum Ebu Ali, gerçekten de müritlerimizin cennet zevklerine olan inançlarını yeniden tesis etmenin ve ölüme seve seve gitmelerinin bir yolu yordamı gelmiyor mu aklına? O zaman cennetin kapılarını aç ve onlara göster diye bağırdı Ebu Ali. Onlara cennetin zevklerini tattır. Nasıl olsa herkese cennetin anahtarlarına sahip olduğunu öğretiyorsun. Doğrusu bu durumda ölmeyi ben de isterdim. İşte nihayet sizleri getirmek istediğim noktaya ulaştırdım diye bağırdı Hasan zafer dolu bir sesle. Ani bir hareketle ayağa sıçrayıverdi. Gelin oğullarım beni takip edin. Şimdi size cennetin kapısını açacak olan anahtarı göstereceğim. 20 yaşındaki bir delikanlı gibi koşarak yan odaya geçti. Gelin dedi ve onları terasa kadar götürdü. Büyük dâiler bir yandan onun arkasından yürürken diğer yandan da manalı manalı birbirlerine bakıyorlardı. Ebu Ali işaret parmağını alnına götürerek kaşlarını kaldırdı. Buzruk Ümit ona bekleyelim anlamında bir işaretle cevap verdi. Terasa çıktılar. O güne dek hiçbirine bu terasa çıkma izni verilmemişti. Gerçek bir rasathaneydi burası. Zemin büyük bir gök haritası ile düzenlenmişti. Dünyanın güneş etrafındaki, ayın dünya etrafındaki hareketleri ile zodyak çemberinin tümü en ince detayına kadar belirtilmişti. Yine aynı şekilde taşa işlenmiş sayılarla dolu hesap cetvelleri etraflarındaki geometrik şekillere işaret veriyorlardı. Daireler, elipsler, paraboller ve hiperboller her tarafta çeşitli türlerde ve biçimlerde ölçü ve çizim araçları vardı. Usturlaplar, pusulalar, trigonometri, hesapları için araçlar, bir yığın gizemli alet ve edevat. Terasın ortasına bir güneş saati yerleştirilmişti. Hatta kötü havalarda bu hassas aletleri kaldırmak için küçük bir depo bile mevcuttu. Deponun bitişiğinde ise camdan bir limonluk vardı. Çatısı açıktı. İçinde sadece uzun saplı bir bitki yetişiyordu. Ters dönmüş küçük sırçalara benzeyen bitkinin filizleri. Büyük dâiler etraflarını çabucak incelediler. Bakışları nihayet kulenin etrafını dolaşmakta olan balkonun koruluklarının en üst noktasına takılıp kaldı. Elinde kocaman bir gürs taşıyan dev bir zenci hiç kıpırdamadan bir heykel gibi nöbet tutuyordu. Güneş terasın tam üzerindeydi. Ama dağlardan esen serin rüzgar havayı hoş bir şekilde serinletiyordu. Sanki yüksek bir dağın doruklarındayız dedi Buzruk Ümit ve serin havayı ciğerlerine çekti. Yuvanı cennete daha iyi bakabilmek için mi bu kadar yükseğe yaptın diye güldü Ebu Ali. Yoksa meşhur anahtar şuradaki teleskop mu? Evet, bu rasathaneden cenneti gözetliyorum diye cevapladı Hasan gizemli bir gülümsemeyle. Fakat deminki tahmininin yanlış olduğunu belirtmeme müsaade et. Cennetin anahtarları şuradaki limonlukta bulunuyor. Limonluğun yanına giderek içindeki bitkileri işaret etti. Büyük dâiler başlarını sallayarak ona yaklaştılar. Hasan, Hasan diye itiraz etti Ebu Ali yumuşakça. Ne zaman şaka yapmaya son vereceksin? Üçümüzün de artık saygıdeğer bir görünüm arz etmeye mecbur olduğumuz bir yaşta bulunduğumuzu unutma. Tamam, bugünün çok sevinçli bir gün olduğunu ben de kabul ediyorum. Zaten zararsız şakalarını her zaman iyi niyetle karşıladım. Ama sabahtan beri yaptıkların biraz fazla oldu doğrusu. Hasan delici bakışlarını ona dikti. Burada yetişen bitkiler cennetin zevklerine açılan kapının anahtarıdır diye tekrarladı sabırla. Bu yabani otlar mı? Evet, artık şaka sona erdi. Deponun yanındaki gölgelikte bulunan yastıklara oturmalarını işaret etti. Size gösterdiğim o bitki, Hint kenevirinden başka bir şey değildir. Bu bitkinin suyunun hayret verici etkileri olduğunu bilmeliyiz. Uzun zaman önce Kabil'de zengin bir Hint prensinin davetlisiydim. Benim şerefime verdiği davet bütün gece devam etti. Sabaha doğru misafirler veda etmeye başlayınca prens ben de dahil birkaç misafirden biraz daha kalmalarımızı istedi. Bizi tepeden tırnağa halı kaplı gizli bir odaya götürdü. 3-5 kandil solgun ışıklar yanıyordu etrafta. Oda yarı karanlıktı. Size hazırladığım bu eğlence öyle sıradan bir şey değil dedi ev sahibimiz. Şimdiye kadar hiç görmediğiniz bölgeleri ve şehirleri ziyaret etmek ister misiniz? Sizi istediğiniz anda istediğiniz yere götürebilirim. Bakın şu kutunun içinde masalları aratmayacak derecede olağanüstü bir büyü saklıyorum. Bunları söyledikten sonra kutuyu açtı ve ilk bakışta zararsız şekerlemelere benzeyen hapları bize gösterdi. Alın, birer tane denemeniz için size ısrar ediyorum dedi. Fazla üstelemesine gerek bırakmadan haplardan birini ağzıma attım. Önce prensin bize sıradan şekerlemeler yedirdiğini düşünerek hoş bir şaka sandım bunu. Fakat hapın üstündeki tatlı kaplama bittikten sonra hayretle acı bir tat aldım. Yoksa zehir mi diye düşündüm önce. Ve gerçekten de o anda başım dönmeye başladı. Bir an sonra olağanüstü şeylerin olmaya başladığını hissettim. Bir mucizeyle canlanmaya başlamıştı. Ve o andan sonra zehir düşüncesi bir daha aklıma bile gelmedi. Tüm dikkatimi duvarlardaki inanılmaz renk değişimlerine vermiştim. Sonra da halılardaki figürlerin anlaşılmaz bir şekilde değişmeye uğramaya başladıklarını fark ettim. Duvarda asılı duran halının üzerinde cariyelerinin ortasında oturan sakallı bir erkek figürü bulunmaktaydı. Erkek figürü yavaş yavaş silinmeye başladı ama cariyeler giderek büyüyorlardı. Hatta dans bile etmeye başlamışlardı. İnanılmaz bir şaşkınlık içindeydim. O zaman aklımdan geçenleri bugün bile aynen hatırlıyorum. Bu imkansız, bu sadece bir resim. Önümdeki sahneyi en ince detaylarına kadar izleyebiliyordum. Ne müthiş bir çelişkiydi bu. Cariyeler hem kıpırdamaksızın yerlerinde oturuyorlar hem de etrafımda dans ediyorlardı. Az sonra önümdeki nesne sadece bir resim olmaktan çok çok uzaklaşmıştı. Gözlerimin önünde kıvrılan vücutlar hem son derece doğaldılar hem de tenin gerçek rengini taşıyorlardı. Yoksa gözlerim mi aldanıyordu? Asla. Böyle farkında bile olmadan gözlerimin önünde gerçekleşen mucizeyle tamamen bütünleştim. Odada başka insanların da bulunduğunu çoktan unutmuştum. Duvardaki kızlar artık odanın ortasına doğru ilerlemeye başlamışlardı. Canlı renkler binbir değişik yansıma ile parlıyorlardı. Genç ve güzel kızlar sayısız işveler ve cilvelerle önümde dans etmeye başlamışlardı. Coşkunluğun son kertesine ulaşmıştım. Birdenbire aklıma şu düşünce geldi. Belki de bu olağanüstü şeylerin gerçekleşmesini sağlayan büyücü bizzat bendim. Bir deneme yapmak için önümde dans eden varlıklara başka bir pozisyon almalarını emrettim konuşmadan. Emrimi anında yerine getirdiler. Demek ki karşı konulmaz bir gücün efendisiydim ben. Odanın içinde zaman ve mekanın kanunlarına bağlı olmaksızın hareket eden her şeyin üzerinde hükmetme kudretine sahiptim. İçimde saklı olan bu bitmez tükenmez kudretin farkına daha önce varmadığımdan dolayı şaşkınlık içindeydim. Allah'tan neyim eksik ki diye düşünüyordum. Kudretimden sarhoş olmuştum. Aniden gözlerimin önünde pırıl pırıl parlayan zarlar belirdi. Gerçek gibiydiler. Bir süre sonra ise inanılmaz bir şey daha oldu. Zarlar, Kahire ve İskenderiye'den çok daha büyük ve muhteşem bir şehre dönüşmeye başladılar. Nefesim kesilmişti. Hayatımda bu denli güzel bir yer görmemiştim. Devasa minareler göklere yükseliyor, altın ve gümüş kaplı kubbeler olağanüstü güzellikte fayanslarla kaplanmış binaları örtüyorlardı. Ruhum sonsuz bir saadet içindeydi. Kendimden geçmiştim. İçimdeki bir ses bana şöyle fısıldıyordu. Sen artık Allah oldun. Evet evet, sen Tanrı'nın ta kendisisin. Dünyaların efendisisin. Sonra resimler gözlerimin önünden silinmeye başladı. Hayal meyal bu büyünün yakında sona ereceğini ve günlük yaşantıma geri döneceğimi hissediyordum. Bütün bu zenginlikleri kaybetmek korkusu yerleşmişti içime. Bu yüce seviyede kalabilmek için kendimi çok zorladım ama boşuna. Vücudumda ani bir yorgunluk hissettim. Gözlerimin önünde canlı renkler parlaklıklarını yitirerek matlaştılar. Bayılmıştım. Kendime geldiğim zaman başım dönüyordu ve içimde derin bir iğrenme duygusu vardı. Sürekli görmüş olduğum resimleri düşünmek zorundaydım. Bütün zaman boyunca uyanık mıydım? Yoksa rüya mı görmüştüm? Bilemiyordum. Aklıma gelen her şey uyanıklığın damgasını taşımaktaydı. Fakat şayet rüya görmediysem nasıl olup da var olmayan şeyleri görebilmiştim. Kafam çatlayacak gibiydi. Bir hizmetkar bana bir bardak soğuk süt getirdi. Odada yalnız olmadığımı hatırlamıştım. Diğer misafirler etrafımda yatıyorlardı. Zorlukla nefes alabildiklerini fark ettim. Suratları bembeyazdı. Aceleyle elbiselerimi düzelttim ve kimselere görünmeden konağı terk ettim. Bunları anlatırken büyük dahiler çıt çıkarmadan ağzının içine bakıyorlardı. Sustuğu zaman Ebu Ali sordu. Peki bütün bu mucizelere o hapların neden olduğunu nasıl anladın? Sabredin anlatacağım diye devam etti Hasan. Aynı günün akşamına doğru içimi garip bir huzursuzluk kapladı. Kendimi çok zorlamama rağmen yerimde duramıyordum. Bir süre sonra ayaklarımın beni farkında olmadan dün akşamki prensin konağına getirmiş olduğunu fark ettim. Ev sahibi gülerek kapıda belirdi. Sanki geleceğimi biliyor gibiydi. Diğer misafirler de burada dedi bana. Çünkü kim bu mucizevi hapları bir kere tadarsa o sonsuz zenginliklere ebediyen sahip olabilmek için yanıp tutuşur. Tekrar tekrar buraya gelir ve sonunda o hapların kölesi olur. Onlardan vazgeçmek yerine ölmeyi tercih eder. Bu yüzden sizleri uyarmak istiyorum. Bu şekerlemelerden sizlere bir daha tattırmayacağım gibi kendime de onların nasıl yapıldıklarını anlatmayı saklıyorum. Birkaç gün sonra heyecanım yatıştı. Fakat merakım uyanmıştı bir kere. Bu sırrı aydınlatmaya yemin ettim. Kader yüzüme gülüyordu. Sizlere daha önce kendisinden bahsettiğim Apama adlı bir kadın ile tanışmıştım. O zamanlar Kabil'in en güzel cariyesi olarak kabul ediliyordu. Bu sırada sizlere sakladığım birkaç sürprizim daha olduğunu belirteyim hemen. Hasan tekrar gizemli bir şekilde gülümsedi ve devam etti. İçim kıpır kıpırdı. Son derece atılgandım. Ruhumda yanmakta olan ihtirasları kendi kendime dizginleyecek yaratılışta bir adam değildim. Prens Apama'nın sahibiydi. Ama ben onun misafiri, kadının kalbine sahip olmuştum. Geceleri efendisinin bahçesinde buluşarak yasak aşkın cennetinde yuvarlanıyorduk. Prensinin üzerinde hayrete şayan bir etkisi vardı. Kendisine içimi yakıp kavuran konuyu anlattığım zaman merak ettiğim sırrı elde etmesi pek de uzun sürmedi. Böylece o meşhur hapları oluşturan esas maddeye haşhaş adı verildiğini öğrendim. Hint keneviri adı verilen bir bitkinin suyundan elde ediliyor. Ve bu bitkiyi şuradaki limonluğun içinde görebilirsiniz. Güneş batmak üzereydi. Gölgeler uzamıştı. Hasan sözlerini bitirdiği zaman üçü de sustu. Ebu Ali alnını kırıştırarak önüne bakarken buzruk ümit bakışlarıyla dağ sıralarını izliyordu. Nihayet söze başlayan da o oldu. Yavaş yavaş niyetinin ne olduğunu anlıyorum. Kendi yaşadıklarını müminlere de yaşatmak istiyorsun. Ama tek farkla sen o haplara bağımlı olmaktan kurtuldun. Fakat müminleri haplara esir edecek ve onlara her istediğini yaptıracaksın. Yani bundan gerçekten de büyük sonuçlar elde edeceğini mi umuyorsun diye öfkeyle konuştu Ebu Ali. Bu haşhaş veya adı her neyse ondan verdiğin müminlere iradelerini etki edip gerçekten de onları ölüme götüreceğini mi düşünüyorsun? Kusura bakma ama bana öyle geliyor ki derin bir yanılgı içindesin. Gerçekten de bu haplar olmadan yaşayamasalar bile bu yüzden senin isteklerine uyarak kendilerini ölüme götürecekleri hiçbir yerde yazılı değil. Bu yaşına rağmen çok gereksiz zahmetlere girmişsin. Gerçekten de bir tek hapın onları cennete girdiklerine ikna edeceğine inanıyor musun? Hadi, bunun imkansız olduğunu sen de biliyorsun. Biraz mantıklı olmaya çalışalım. Almamız gereken acil kararlar var. Sultanın ordusu bize doğru hızla yaklaşıyor. Sana tamamen katılıyorum dedi Hasan, kurnazca. Üzerimize gelen düşman kuvvetleri karşısında yapacak iki şey kalıyor bize. Ya Mutsufer'in tavsiye ettiği gibi çabucak bir kervan hazırlayıp Afrika'ya kaçmaya çalışmak ya da bir mucizenin gerçekleşmesini ummak. Bildiğiniz gibi ben ikinci yolu seçtim. Fakat kararı değiştirmek için bir daha yeterince zamanımız var. Peygamberin sakalı adına diye bağırdı Ebu Ali öfkeyle. Ne demek istediğini anlamak mümkün değil. Bir kere olsun söyleyeceklerini açık ve anlaşılır olarak ifade etmeye çalışsana. Pekala, deneyelim bakalım. Şu anda bulunduğunuz yerde cennetin anahtarlarını sakladığımı daha önce söylemiştim. Fakat hepsi bu değil. Buradan cennete olup bitenlere de bakabiliyorum. Sizler kalenin bu tarafında olup biten her şeyden en ince ayrıntısına kadar haberdarsınız. Fakat ya kulenin öbür tarafında neler olup bittiğini düşündünüz mü hiç? O zaman lütfen korkuluklara kadar koruyun ve kendi gözlerinizle görün. Büyük dâiler aceleyle kulenin etrafını dolaşan balkona yürüdüler ve aşağı eğilerek yüksek duvarın arkasında olup bitenleri görmeye çalıştılar. Şaşkınlıktan küçük dillerini yutacaklardı neredeyse. Harika bahçeler ve korularla dolu, olağanüstü güzellikte yemyeşil bir alan. Gözlerinin önüne harita gibi serilmişti. Alanın üç tarafı ırmak ile çevriliydi. Irmaktan kaynaklanan küçük kollar yüzlerce küçük dala ayrılarak yemyeşil alanı birçok adacıklara bölmüşlerdi. Bu nedenle aşağısı gerçek bir labirente benziyordu. Gözle görülen her yerde beyaz taşlarla işlenmiş yollar, güneşin altında sanki kristalden yapılmış gibi parlayan küçük köşkler, onları çevreleyen siyah selvi ağaçları ve sonsuz güzellikte fıskiyeler bulunuyordu. Ağaçların altında ve çayırlarda ise kelebeklere benzer bir takım yaratıklar sonsuz bir neşeyle dans edercesine koşuşturup duruyorlardı. Bir mucize, gerçek bir mucize diye mırıldandı Buzruk Ümit uzun bir sessizlikten sonra. Doğunun bütün şairleri ve masalcıları burasının rüyasını görüyorlar diye ekledi Ebu Ali. Hasan ayağa kalktı. Suratında büyük bir mutluluğun izleri vardı. Bir an sizlerin de benimle beraber Kabil'de prensin konağında bulunduğunuzu düşünelim dedi. Sizler de birer haşhaş yapı alarak bahsetmiş olduğum o harikaları yaşayıp kendinizi kaybetmiş olun. Fakat sonra benim gibi o yarı karanlık odada değil de genç bakirelerin size Kur'an'da tasvir edildiği gibi hizmet ettiği bu bahçelerde uyandıysanız acaba neler düşünürdünüz? Söyleyin bana. Her şeyi düşünmüşsün diye bağırdı Ebu Ali hayranlıkla. Genç ve tecrübesiz olsaydım gerçekten de Allah'ın bahçelerinde olduğumu sanırdım. Fakat bütün bunları ne zaman yaptırdın, kime yaptırdın diye sordu Buzruk Ümit şaşkınlıkla. Alamut Kalesi'ni inşa eden Deylem kralları bu alanda bahçeler inşa etmek istemişler ve uygun bitkiler bile dikmişler. Fakat daha sonra kalede hüküm sürenler bu bahçeleri kendi hallerine bıraktılar. Her tarafı yabani otlar sarmıştı. Benden önce kalede hüküm süren Mehdi bahçelere nasıl girileceğini bile bilmiyordu. Fakat ben bahçeler hakkında çoktan bilgi edinmiştim ve cennet planımda kafamda son şeklini aldığı için ne yapıp edip kaleyi ele geçirmeye karar verdim. Tüm işlerle bizzat kendim ilgilenip her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesapladım. Sonra Mısır'dan hadımlar gelince işe koyulduk. İşte bu cenneti böyle yarattım. Kalede buradan haberi olan benden ve hadımlardan başka bir sizler varsınız. Hadımların günün birinde sana ihanet etmelerinden korkmuyor musun hiç diye sordu Buzruk Ümit endişeyle. Onları tanımadığın belli oluyor diye karşılık verdi Hasan. Yaşamları üzerine benden başka hiç kimseyle konuşmuyorlar. Başları olan yüzbaşı Ali bana körü körüne bağlıdır. Zaten çenelerini tutmamaları durumunda anında ölümle cezalandıracaklarını biliyorlar. Onlara güveniyorum. Peki ya bu cennet için belirlediğin kurbanların numaranı anlayabilecekleri aklına gelmiyor mu hiç diye söze karıştı kurnaz Ebu Ali. İşte bu nedenle genç ve tecrübesiz adamları seçtim. Hiçbiri bir kadının kendisine verebileceği saadetleri bilmiyor. Bakir bir genç adamdan daha saf bir varlık yoktur dünyada. Sadece bir kadın bir adamı gerçek bir erkek haline getirebilir. Vücudun masumiyetini kaybetmesiyle beraber ruh da masumiyetini kaybeder. Her şey genç adamı kaçamağı kaderine yöneltir artık. Amacına ulaşmak için her şeye hazırdır. İçindeki ihtiras gözlerini kör etmiştir. Peki bu gençler kim? Hasan'ın cevabı sadece bir gülümseme oldu. Fedailer mi? Kendin söyledin. Bu açıklamayı buz gibi bir sessizlik takip etti. Büyük dahiler hala ayaklarının altında uzanmakta olan bahçelere bakıyorlardı. Hasan onlara acıma duygusuyla karışık bir alayla bakıyordu. Sakın dilinizi yutmuş olmayasınız. Bugün Türklerin öncü kuvvetleriyle yaptığımız savaşta 26 adamımızı kaybettik. Eğer sultanın asıl ordusuyla çarpışacak olursak hepimiz mahvoluruz. Bu nedenle dünyanın bütün hükümdarlarını ve krallarını korkudan titretecek birkaç kahramana ihtiyacımız var. Bu adamları nasıl doğasının dönüşümü üzerine yapacağım bir deneyde sizler de hazır bulunacaksınız. Ebu Ali, sen fedailerimizi yakından tanıyorsun. Bana gerçek şahsiyetleri, gerekse de vücut özellikleri dolayısıyla diğerlerinden ayrılarak bambaşka bir tip oluşturan 3 tanesinin adını söyle. Planlarımız için uygun olan adamları saptamalıyız. Bahçeler ziyaretçilerini bekliyorlar. Ebu Ali Hasan'a baktı. Rengi solmuştu. Ne demek istiyorsun İbn Sabba? Şahsiyet olarak diğerlerinden belirgin şekilde ayrılan 3 tane fedainin adını söyle bana. Ebu Ali sanki konuşmayı unutmuşçasına ona bakıyordu. Sana yardım edeyim. Emrini beklemeden Türklerin üzerine saldırmak isteyen o cesur delikanlının adı neydi? Süleyman. Peki birliğin en kuvvetlisinin adı? Yusuf. İyi. Üçüncüsü de İbni Tahir olacak. Onun nasıl tepki göstereceğini merak ediyorum. O bir şey anlamazsa diğerlerinin bir şey anlaması mümkün değil. Buzruk Ümit alnında soğuk terler boncuklanıyordu. Az kalsın Hasan'a olan sonsuz güvenini ispat için oğlu Muhammed'i fedai okuluna gönderecekti. Şimdi ise aklında tek bir şey vardı. Onu bu yerden mümkün olduğunca uzak tutmak. Onu Suriye'ye veya Mısır'a, uzak bir yer olsun da nere olursa olsun gönderecekti. Ebu Ali ise olan bitenler karşısında nasıl davranması gerektiğine hala karar verememişti. Hasan gizlice gülerek seyrediyordu olanları. Boğazına bir şey mi takıldı? Olayları bu kadar da abartmayın. Sizleri o kadar mükemmel bir surette ikna edeceğim ki çok yakında tüm planım en büyük hayranlarından biri olacaksınız. Ama önce elbise dolabına bir uğrayalım. Cennetimizi gerçek krallar gibi ziyaret etmek için gerçek krallara benzemeliyiz. Önlerine düşerek odasının yanındaki küçük bir bölmeye girdi. İki hadım çeşitli giysiler hazırlamışlardı. Hasan hadımlardan birisini yanında alıkoydu. Diğerini de Seydona'nın ziyaretini bildirmesi için bahçe sakinlerine gönderdi. Hadımın yardımıyla 3 arkadaş sessizce giyindiler. Altın işlemeli ağır brokar cübbeler giymişlerdi. Hasan cübbesinin üzerine erguvani renkte bir de kaftan giydi. Büyük dahiler ise mavi renkli samur kaftanlar giydiler. Hasan kafasına mücevherlerle kaplı altın bir taç geçirdi. Büyük dahiler ise altın tepeli sarıklar taktılar. Hasan altın işlemeli, iki arkadaşı ise gümüş işlemeli sandallar giydiler. Son olarak da kabzaları son derece zengin işlemelerle süslü kılıçlar kuşandılar. Giyinmeyi bitirince Hasan'ın odasına geri döndüler. Şehit Ali'nin sakalı adına diye bağırdı Ebu Ali yalnız kaldıklarında. Bu kıyafet içinde neredeyse kendimi gerçek bir kral sanacağım. Hasan ona baktı. Seni bütün krallardan daha kudretli yapacağım. Görünmeden kulenin aşağısına inmesini sağlayan asansörün hücresine buyur etti onları. Bir gong sesi duyuldu ve küçük hücre büyük bir hızla aşağı inmeye başladı. Ebu Ali kollarını sallayarak bir yerlere tutunmaya çalıştı. Az kalsın arkadaşlarının da düşmelerine sebep olacaktı. Ne biçim bir büyü bu? Lanet olsun diye küfretti neler olup bittiğini biraz anlayınca. Yoksa bizi cennetten önce cehenneme mi göndermek istiyorsun? Buzruk Ümit lafa karıştı. Dostumuz Hasan kendisi gibi anlaşılmaz işlerle uğraşmayı çok seviyor. Bu büyünün anlaşılmaz bir tarafı yok dedi Hasan. Arşimet'in bir icadında bulunuyorsunuz. Temel olarak iç içe geçmiş borulardan oluşuyor, aynı çöllerdeki kuyuların mekanizmaları gibi.